Ayrım 18, Bölüm 17, Sayfa 265. Alevler içindeki İzmir'den yükselen aşk alevi. Mustafa Kemal zeytin dalları ile süslenmiş bir otomobille 10 Eylül 1922'de İzmir'e girdiğinde şehir henüz tam olarak Türklerin kontrolü altında değildi. Beraberindeki kurmay subayları ile birlikte doğrudan hükümet binasına giden Mustafa Kemal, binadaki Türkleri, yabancı ülkelerin diplomatlarını ve diğer önde gelen kişileri şaşırttı. Onun bu kadar kısa süre içinde şehirde boy göstereceğini beklemiyorlardı. Hükümet binasının yanındaki meydanı dolduran Türkler kendilerini gerçek bir coşku seline kaptırmışlardı. Askerleri öpüp kucaklıyor, üzerlerine çiçekler atıyorlardı. İzmir'deki Türkler tarafından Mustafa Kemal'in emrine tahsis edilmiş olan üstü açık otomobilin içi güllerle, Türklerin ulusal simgesi olan kırmızı ve beyaz renkli karanfillerle dolmuştu. İnsanlar yaşadıkları heyecan ve mutluluktan dolayı gözyaşlarını tutamıyorlar, sanki kahramanın kendisine dokunuyormuş gibi otomobile el sürebilmek, hatta öpebilmek için adeta birbirlerini eziyorlardı. Öndeki atlı muhafızları, hatta atlarını kucaklayanlar vardı. Bu sınırsız coşku sahnesiyle karşıtlık içinde kalan şey, ülkenin iç kesimlerinden geri çekilen Yunan ordusunu takip ederek İzmir'e akan Rum mülteciler kitlesinin içinde bulunduğu açmazdı. Yunan ordusunun büyük bir bölümü gemilerle tahliye edilmiş olmakla birlikte, bazı askerler binlerce Rum mülteciyle birlikte Anadolu topraklarında kalmışlardı. Anlaşma devletlerine ait savaş gemileri hala limanda bekliyorlardı. Çılgın bir biçimde İzmir'i terk etmeye çalışan insanlar denize atlıyor, yüzerek savaş gemilerine doğru yol alan aşırı yüklü sandallara yetişmeye çalışıyorlardı. Sandallar gemilere ulaşmaya başarabilseler bile mültecilerin gemiye çıkmalarına izin verilmiyordu. Gün, şaşkınlığın, heyecan ve mutluluğun, trajedinin iç içe geçtiği bir gündü. Mustafa Kemal ve beraberindeki subaylar hükümet binasında oldukları sıra giderek artan silah sesleri işitilmeye başlandı. Herkesi yoğun bir gerginlik ve bir tedirginlik sardı. Sonradan bir Türk gerilla grubundan kaçan ve İzmir'in Türklerin eline geçtiğinden habersiz olan 3000 kişilik bir Yunan asker grubunun İzmir'e girdiği öğrenildi. Bunlarla kısa süreli bir çatışma yaşanmıştı. Yunanlılar Mustafa Kemal'in hükümet binasında olduğunu bilselerdi, Mustafa Kemal ciddi bir tehlikeyle yüz yüze gelebilirdi. Yunan ordusundan geri alınan şehirdeki Türkler, Rumlar ve Ermeniler arasında yoğun duygular yaşanıyordu. Mustafa Kemal Yunanlılara ve Yunan bayrağına yönelik yersiz aşağılamalara girişilmesini önlemeye çalıştı. Sivillere sarkıntılık ve tecavüze yeltenen her Türk askerinin sert bir biçimde cezalandırılacağını bildiren bir emir yayınladı. Ne var ki kontrolü sağlamak kolay değildi. Herkes muhtemel bir katliamdan korkuyordu. Fransız hükümetinin temsilcileri Mustafa Kemal'le bir görüşme yaptılar. Mustafa Kemal onlara Hristiyan nüfusun korunacağı konusunda güvence verdi. İngiliz hükümeti şehirdeki temsilcisinden Mustafa Kemal'le resmi bir görüşmede bulunmamasını, gayri resmi bir görüşmenin olanağını yaratmasını istedi. Gazi İngiliz konsolosla sert, azarlayıcı bir tavırla konuştu. İngilizler olmaksızın Yunanlılar Anadolu'ya çıkma fırsatını asla bulamayacaklardı. Ayrıca konsolosa teknik açıdan Türklerin İngilizlerle hala savaşta olduğunu söyledi. Türk askerleri gemisi limanda bağlı duran İngiliz amirali Osmond de Beauvoir Brock'un karaya çıkmasını engellediklerinde amiralin savaş gemisindeki topların yönü şehre doğru çevrildi. Amiral Brock, Mustafa Kemal'den Mondros Ateşkes Anlaşması koşullarına mı sadık kalınacağı yoksa Türkiye ve İngiltere arasındaki savaş halinin devam mı edeceği konusunda açıklık getiren yazılı bir belge istedi. 10 Eylül günü öğleden sonra şehirde bütün bu karışıklıkların yaşandığı sıra genç bir kadın Mustafa Kemal'in kurmay subaylarıyla birlikte yabancı devletlerin temsilcileriyle tartışma halinde olduğu odanın hemen bitişiğinde bulunan Mustafa Kemal'in yaverinin odasına girdi ve Gazi ile görüşmek istediğini söyledi. Bu 23-24 yaşlarında kahverengi gözlü, hafif şişmanca, ufak tefek bir kadındı. Üzerinde modaya uygun şık mor bir çarşaf vardı. Peçesizdi. Kadının ısrarcı dik başlı tavrı yaver Salih'i şaşırttı. Kadına isteğinin gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu söyledi. Bunun nedenlerini açıkladı. Gazi hala savaş işleriyle meşguldü ve onu ayırabileceği zamanı yoktu. Kadının ısrarcılığı üzerine onunla uzlaşmanın yollarını aramaya başladı. Bir şeyler yapılıp yapılamayacağının anlaşılması için birkaç gün beklemesini söyledi. Geri adım atmayan genç kadın yavere öylesine uzun bir nutuk çekti ki sonunda Salih onun görüşme talebini başkomutana bildirmekten başka çare bulamadı. Mustafa Kemal Salih'e kadının hangi nedenle görüşmek istediğini sordu. Salih hiçbir fikri olmadığını söyleyince Mustafa Kemal ondan kadını başından savmasını istedi. Ne var ki Mustafa Kemal bu emri vermekte geç kalmıştı. Genç kadın bu odaya girmişti bile. İsminin Latife olduğunu söyleyen kadın İzmir'in tanınmış iş adamlarından Uşakizade Muammer Bey'in kızı olduğunu söyledi. Her ne olursa olsun Gazi'nin elini öpmek konusunda kendi kendisiyle bir anlaşma yapmış olduğunu, küstahlığı yüzünden öldürülse bile bundan vazgeçmeyeceğini söyledi. Mustafa Kemal genç kadından oturmasını istedi. Bir kriz ortamında işi başından aşkın bir generalin genç bir kadını kabul etmesi ancak bir spekülasyon konusu olabilir. Mustafa Kemal belki kadının övücü sözlerinden etkilenmişti. Belki de 15 gündür süregelen vahşi savaş ortamından sonra bu genç iyi giyimli peçesiz kadının varlığı onu rahatlatmıştı. Ayrıca Uşakizade Muammer Bey ismi yabancısı olduğu bir isim değildi ve kadının böyle bir aileden geliyor olmasından etkilendiği çok açıktı. Bununla birlikte biz Latife'nin Mustafa Kemal'e İstanbul'da yaşadığı kendi gençliğini, kendi bildiğini okuyan, dik başlı, protokol kurallarına aldırış etmeyen, ülkeyi kurtarma konusunda kendi kendisiyle bir anlaşma yapan, kurduğu düşü ilan etmek üzere resmi yöneticilerin odasına dalan genç Mustafa Kemal'i anımsattığı kanısındayız. Kendisini coşku seline kaptırmış kalabalığı yarıp geçerek binaya girmeyi başaran, yaverinin koruyucu engelini aşıp birden kendi özel dünyasına dalıveren bu genç kadından etkilenmişti. Latife, Mustafa Kemal'e Muammer Bey'in en büyük kızı olduğunu, Fransa'da hukuk öğrenimi gördüğünü söyledi. Fransızcayı ana dili gibi konuşuyordu ve ayrıca İngilizcesi de iyi bir düzeydeydi. Latife Fransa'dayken hiç kimsenin kaygılanmamasını, ülkeyi bulunduğu durumda kurtaracağını söyleyen Mustafa Kemal'den çok etkilenmiş olduğunu, sık sık onu zihninde canlandırdığını itiraf etti. Giriştiği bu içten ve samimi söyleşiye eklediği bu son cümleler, onun genç Mustafa Kemal'le olan benzerliğinin bir ifadesiydi. Bunlar fiili olarak Latife'nin Mustafa Kemal'in üstün bir insan olduğuna ilişkin inancını dile getiriyordu. Genç kadın pekala Mustafa Kemal'in bir uzantısı olabilirdi. Sakarya'da gösterdiği askeri başarılar Latife'yi sevindirmiş ve gururlandırmıştı. Büyük taarruz yakında gerçekleşecek göründüğü zaman ailesine Türkiye'ye geri dönmeleri için ısrar etmiş, Gazi'nin vatanı kurtarışına tanık olmak istediğini söylemişti. Yaz aylarını Biarritz'te geçirmekte olan aile, Latife'nin Mustafa Kemal için çalışmak isteğiyle Türkiye'ye dönmesine engel olamamıştı. Ailenin İzmir'in Göztepe semtinde bir evi vardı. Latife, Mustafa Kemal'i o eve yerleşmeye davet etti. Ayrıca İzmir'e geri döndüğünden beri Rumların kendisine kaba davrandığını, yalnızca valizlerini aramakla kalmayıp üstünü başını da yokladıklarını söyledi. Mustafa Kemal'in gazeteden kestiği ve boynuna taktığı bir madalyonun içine sakladığı bir resmini bulduklarında Rumlar çok kızmışlardı. Gazi Latife'nin bu nazik jestinden hoşlandı ve ona ailesinin bir misafir olmayı ciddi ciddi düşüneceğini söyledi. Bu tanışmadan hoşnut olan Mustafa Kemal, Halide Edip'e Latife'den söz etti. Halide Edip daha sonraları Mustafa Kemal'in o günlerde olağanüstü bir görkeme sahip olduğunu, binlerce genç kızın resmini taşıyıp onu hayal ettiğini, muhtemelen Gazi'nin bu durumun farkında bulunduğunu yazacaktır. Parantez, adı var 1928 sayfa 384. O sırada İzmirli Türkler Mustafa Kemal'in kalması ve karargah olarak kullanması için İzmir Limanı'nın karşı yaka olarak anılan diğer yakasında bir başka ev bulmuşlardı. Ev Körfez'in Göztepe'ye paralel düşen karşı tarafında pek çok yabancının yaşadığı bir bölgedeydi. Gazi için titizlikle hazırlanmış, zevkle döşenmişti. İzmirli Türkler Mustafa Kemal'in üstü açık yeni spor otomobili içinde yeni ikametgahına geçişi sırasına bir tören düzenlediler. Güzergah eski İzmir'in içinden geçiyor, hükümet binasından sonra kıvrılarak sahil boyunca karşı yakaya uzanıyordu. İngilizler Körfez'in bir baş parmak gibi denize uzanan uzantısı üzerinde bir garnizon bulunduruyorlardı. ve Mustafa Kemal geçit töreni sırasında bu garnizonun hemen yanından geçmek durumunda kaldı. Mustafa Kemal her zaman vatanın kurtarıcısı ve halkının tartışmasız lideri olmayı istemişti. Nihayet beklediği gün gelmişti artık. Uzun zaman önce öngörmüş olduğu başarının eşiğindeydi ve her türlü kinizmden uzak, masum bir çocuk gibi görünüyordu. Psikolojik açıdan keder içindeki anneyi kederden kurtarmış olmanın dinginliğini yaşayan ve şimdi kederinden kurtulmuş anne tarafından kurtarılmayı bekleyen bir çocuk gibiydi. Dışsal olaylar bireyin ruhsal yapısını değişikliğe uğratmazlar. Böyle olduğu halde kimi zaman en azından geçici bir süre için bireyin ruhsal arzularıyla örtüşerek ona yaşama sevinci kazandırırlar. Kendisini mutlu ve doygun hissetmesini sağlarlar. Nitekim Mustafa Kemal Karşıyaka'ya belirlenen güzergah boyunca yeni otomobili içinde gitmeyi kabul etti. Otomobile ellerinde mızraklar taşıyan bir süvari bölüğü eşlik ediyordu. Görüntü gerçekten görkemliydi. Otomobilinde tanrısal bir ihtişamla oturuyordu. Üzerinde açık gri renkteki palto Türklerin bozkurt efsanesiyle uygunluk içindeydi. Söz konusu efsane, çıkış yolu görülmeyen bir vadide yolunu kaybetmiş bir Türk boyu tarafında gelişir. Burada çoğalan insanlar boz bir kurt gelip onlara dış dünyaya açılan geçidin yerini gösterinceye kadar o vadiden çıkmazlar. Bu kurdu takip ederek hapsoldukları vadiden kurtulurlar. O boz renkli kurt zamanla Türklerin ulusal simgesi haline gelmiş ve Mustafa Kemal'e bir başka özdeşleşme teması sağlamıştır. Mustafa Kemal çağrıştırdığı diğer anlamlar atılganlık ve çeviklik olan bozkurt simgesine karşın evlilik törenine giden masum bir gelinin yumuşak aydınlığını anıştırır bir biçimde çiçeklerle dolup taşan otomobil içinde yeni evine doğru yol almıştır. Burada Gazi eril ve dişil öğeleri kendisinde birleştirerek önderi olduğu Türklere bütünüyle tatminkar bir ebeveyn imgesi sunar. Karşıyaka'daki evine ulaştığında Mustafa Kemal'den mermer merdivenlerden kendisini bir an için görme bahtiyarlığına erişmek için merdivenin her iki yanına sıralanmış insan kalabalığının arasından geçerek tırmanması istendi. O arada üstüne basarak geçmesi için yere bir Yunan bayrağı serilmiş olduğunu fark etti. Bu durum düşmanın bayrağına basıp geçemeyecek denli düşünceli ve duyarlı bir insan olan Mustafa Kemal'i kızdırdı. Kendisine bu evin özellikle seçildiği, daha önce o evde Kral Konstantin'in kaldığı, kralın eve girerken orada asılı bir Türk bayrağını yere atıp çiğnendiği söylendi. Öfkesini yatıştırıp sakinleşen Mustafa Kemal, oradakilere kendisinden Kral Konstantin'in yaptığı yanlışı yinelemesinin umulmaması gerektiğini söyledi. Bir bayrak bir ulusun onurunu temsil ediyordu ve ayak altına alınıp çiğnenecek bir şey değildi. Bayrağın yerden kaldırılmasını emretti. Parantez, Kinross 1965 sayfa 367. Ertesi gün Mustafa Kemal hayli mutlu görünüyordu. Kendisini yeniden genç, neşeli, ele avuca sığmaz bir erkek gibi hissediyordu. Büyük taarruzun başlangıcından hemen önce arkadaşlarına İzmir'in ünlü Kramer Oteli'nde yiyip içecekleri sözünü vermişti. Sade, dikkat çekmeyen giysiler içinde otele gittiğinde etrafın pek çoğu Rum olan yabancılarla dolu olduğunu gördü. Kendisini tanımayan bir garson ona boş masanın olmadığını söyledi. Fakat kısa bir süre sonra yeni gelenin Gazi olduğunu fark edildi ve o beraberindekiler için yeterli sayıda boş masa ayarlandı. Bir kadeh rakı ısmarlayan Mustafa Kemal ayağa kalktı. Kadehini havaya doğru kaldırarak orada bulunanlara, "Kral Konstantin buraya bir kadeh rakı içmek için geldi mi hiç?" diye sordu. Hayır karşılığını alınca güldü ve şunu söyledi, "Madem öyle, İzmir'i alma zahmetine niye katlandı?" Parantez, Kinross 1965, sayfa 367. Bundan sonra Türklerin zafer coşkusuna gölge düşüren trajik bir olay yaşandı. İzmir'in her yanına yayılacak gibi görülen korkunç bir yangın patlak verdi. Kramer Oteli tamamen yanıp kül olan binalar arasındaydı ve alevler Gazi'nin Karşıyaka'daki evini de tehdit ediyordu. Yangını kimin çıkardığı bugüne kadar tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Türkler bu olayın sorumlusu olarak Rumları ve Ermenileri, onlar da Türkleri suçlarlar. Görgü tanıkları her iki tarafında şehirde çeşitli zulümlere girişmiş olduğunu söylerler. Etnik çatışmaların hemen hepsinde olduğu gibi gerçek, tarafların karşılıklı suçlama ve iddiaları arasında ayırt edilemez hale gelir. Güçlü rüzgar yangını körükledi ve binlerce ev bir anda yanıp kül oldu. Alevler kaldığı eve iyiden iyiye yaklaştığında, kurmayları Mustafa Kemal'i evden ayrılıp bir başka yere taşınmaya ikna ettiler. O sıra İstanbul'dan İzmir'e henüz gelmiş olan Türk gazetecisi Falih Rıfkı, parantez Atay, Mustafa Kemal'in Latife'nin ailesinin Göztepe'deki evine geçişini ayrıntılarıyla anlatır. Parantez Atay 1980 sayfa 323. Büyük bir kamyon ve birkaç araba süratle Gazi'nin karşı yakadaki evine gönderildi. Mustafa Kemal otomobillerden birine bindi. Konvoy önde kalabalığı ikiye ayıran kamyon olmak üzere yola koyuldu. Konvoy sahil yolundan Göztepe'ye kadar gitmek zorundaydı ve bu hiç de kolay olmayacaktı. Falih Rıfkı panik içinde yangından kaçan insan selinin Mustafa Kemal'in yolunu tıkayacağından ve kafilenin dumandan boğulma tehlikesiyle yüz yüze kalacağından korkuyordu. Fakat kafile sağ salim Latife'nin evine ulaştı. Beyaz Köşk olarak anılan ev gerçekten büyük, heybetli bir konaktı. Avrupa Akdeniz mimari tarzına uygun olarak inşa edilmiş 3 katlı konak Mustafa Kemal'i etkilemiş olmalı. Sokağa açılan giriş kapısı dövme demirden yapılmış panellerle süslenmişti. Bu girişin her iki yanında yarı dairesel bir form içinde yükselen ve kenarları yine dövme demirden yapılmış korkulukla desteklenmiş geniş merdivenler yapının birinci katına ve ana giriş kapısına ulaşıyordu. Giriş bina ile aynı yükseklikte iri bir ağaç tarafından gölgelenmişti. Bir süre sonra İsmet Bey ve Fevzi Paşa Latife'nin evinde Gazi ile bir araya geldiler. Latife konukları hayran gözlerle merdivenlerde karşıladı. Falih Rıfkı Mustafa Kemal'in odasına alındığını, daha sonra son derece şık Rus malı ipek bir gömlekle dışarı çıkıp eve doluşan kalabalığı karşıladığını söyler. Birkaç dakika boyunca Mustafa Kemal'in gözlerine dalgın bir bakış yerleşmiş, ardından gözleri yine canlı ve neşeli bir ifade kazanmıştı. Falih Rıfkı o an onu tanrısal bir varlık olarak düşünmüştü. Karanlık bastıktan sonra Latife akşam yemeğinde konuklara hizmet etmişti. Masada kahramanının sağında Gazi ile Fevzi Paşa'nın arasında oturuyordu. İsmet Bey Mustafa Kemal'in solundaki sandalyedeydi. Falih Rıfkı ve diğer gazeteci Yakup Kadri, parantez Kara Osmanoğlu'ndan, ilk geceyi köşkte geçirmeleri istendi. Bu ikisi ilk defa yemek masasında Mustafa Kemal ile birlikte oturuyorlardı. Ancak sonraki yıllarda sık sık Cumhurbaşkanı'nın yemek masasında görüleceklerdi. Mustafa Kemal, Falih Rıfkı ile aralarında yıllar önce bir tanışma fırsatı doğduğu günü ayrıntılarıyla hatırladığı zaman, Falih Rıfkı, Mustafa Kemal'in geçmişi anımsama yeteneği karşısında şaşkınlığa düştü. Bu iki gazetecinin Gazi'ye ilişkin ilk izlenimleri, onun herkesin kendisini rahat etmesini sağlamaya çalışan mutlu bir insan olduğu idi. Fakat bir müddet sonra bir başka şeyin daha farkına vardılar. Bu, Halide Edip'in Mustafa Kemal ile ilk tanıştığında gözlemlediği şeydi. Falih Rıfkı, Mustafa Kemal'e ilişkin olarak onun sanki birbirinden farklı iki insanmış gibi davrandığına kanıt oluşturan gözlemlerde bulunur. Falih Rıfkı şunları yazar: "Daha ilk geceden bir eski arkadaş kadar yakınlığını hissediyorduk. Fakat bir bakışı veya sözüyle aramızdan kendi istediği kadar uzaklaşıp ayrıldığı da seziliyordu. Bu iki adam sonuna kadar iç içe kalmıştır. Çocukluğundan beri arkadaşlık ettikleri dahi pek samimi gece alemlerinin ertesinde biraz çekingen davrandı mı onunla henüz tanışanların duraksamasını duymuşlardır. O gerçekte büyük bir ev ve mesuliyetler adamıydı. Bu gerçek şahsiyeti eğlence akşamlarında bile çok defa bütün gece yanından ayrılmamıştır. Zihni daima bir düşünceye takılıydı. Birine hanı ervahlarca Sefih adı konan iki adam birbirinin ömrünü kısaltmıştı." Parantez Falih Rıfkı Atay 1980 sayfa 326-327. Falih Rıfkı Mustafa Kemal'in ikili karakterinin belli bir dengeye sahip olduğunu hissetti. O gece lider tartışma konusu olarak sevgiyle acıma arasındaki farkı ve bu ikisinin karşılaştırılmasını seçmişti. daha önce onu muhteşem bir savaşçı olarak düşünmüş olan iki gazeteci, şimdi onun insancıl yanına tanık oluyorlardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mustafa Kemal şarkılar, türküler söylemeye başladı. Geçmiş yılların anıları içinde kendisinden geçmiş görünüyordu. Ardından ayağa kalktı ve Ege yöresine özgü bir halk oyunu olan zeybek oyununa başladı. Oynarken oyuna batılı bir hava vermek istermiş gibi geleneksel bazı hareketleri yapmıyordu. Eğlence sabaha kadar sürdü ve hiç kimse gün ağarana değin yatmaya gitmedi. Mustafa Kemal'in Latife ile olan ilişkisi İsmet Bozdağ tarafından anlatılmıştır. Parantez 1975 A. Bu ikisi arasındaki bir sahneyi betimler. İzmir alevler içinde yanarken yangının yuttuğu evlerden biri Latife'nin ailesine aitti. Latife'yi üzüntü içinde ağlarken gören Gazi onu teskin etmeye çalıştı. Muhtemelen Latife onun teselli edici sözlerine karşılık olarak mal mülkün yangında ziyan olmasına değil, vatanının düşmandan kurtarmış olmasına ağladığını söyledi. Türk bayrağının yine şehrin üstünde dalgalandığı günleri özlemle düşlemişti. Gözlerinden süzülen yaşlar sevinç gözyaşlarıydı. Bundan sonra ansızın kahramanına sarılan Latife başını onun omuzlarına dayadı. Mustafa Kemal kişilik yapısı hissettiği yakınlığı açıkça göstermesine izin vermediği için, parantez, hayvanlara ve çocuklara olan sevgisi dışında, Latife'nin bu hareketi karşısında kendisini geri çekmiş olmalı. Dipnot 105. Mustafa Kemal ayrıca Latife'nin isminde Arapça'da dişi eki olan, parantez ve Osmanlı Türkçesinde de korunan E harfini atarak Latife'nin dişiliğine saldırılıyor görünür. Çünkü her kadın onun kederli tire kötü annesine dönüşme potansiyeline sahipti. Bozdağ o an Latife'nin Mustafa Kemal'e Sofya'da gönlünü kaptırdığı Miti'yi çağrıştırmış olduğunu söyler. Gelibolu Savaşı'ndan önce bir başka deyişle bir şarapnel parçasıyla yaralanmazdan ve dolayısıyla kendi gökemliğine ve ölümsüzlüğüne ilişkin inancı somut olarak billurlaşmazdan önce Mustafa Kemal batılı bir kadın olarak Miti ile evlenmeyi, böylece kederli, baskıcı anneye sırtını dönebilmeyi istemişti. Bozdağ, Mustafa ile Miti'nin Sofya'daki Kral Parkı'nda yaptıkları bir gezintiden bahseder. Bir ayağı iple bağlanmış bir kuşla oynamakta olan küçük bir çocukla karşılaştıklarında Mustafa Kemal ayağındaki ipi çözüp kuşu serbest bırakmış, bunun üzerine Miti gözyaşları içinde Mustafa Kemal'in boynuna sarılmıştı. Şimdi kendisine sarılan Latife'ydi ve belki de bu davranışlarıyla Mustafa Kemal'i bir an için geçmişin sıcak anılarına götürmüştü. Bozdağ, Mustafa Kemal'in nazikçe Latife'nin kolları arasından sıyrıldığını, söyleşmek için dostlarının masasına gittiğini söyler. O günden sonra Mustafa Kemal Latife'yi ismi dişil kılan ve ona hoş anlamı veren sondaki E harfini atarak güzel ve hatta ölümsüz anlamına gelmek üzere Latif olarak çağırmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra insanlar Mustafa Kemal ile Latife arasında bir ilişki geliştiğinin ayırdına vardılar. Hemen hepsi bunu onaylar görünüyorlardı. O günlerde Fevzi ve İsmet oradaydılar. Halide Edip sık sık uğruyordu. Daha sonra Rauf ve Ali Fuat da ziyaretçiler arasına katıldılar. Mustafa Kemal Rauf Bey'e savaşın sona ermek üzere olduğunu, gerçek barış geldiği zaman Ege kıyılarında küçük bir çiftlik satın alıp orada sebze ve meyve yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi. Bir aile reisi olmaya çalışıyormuş izlenimini uyandırıyordu. Hayli neşeli olduğu bir gün Halide Edip'in rütbesinin yükseltilmesini emretti. Latife Edip'in yeni rütbesinin üniformasına kendisi dikti. Latife her sabah gazeteleri, parantez, özellikle de Avrupa'da yayınlananları masaya yayıp bir bir gözden geçirir. Mustafa Kemal'in kahvaltısını hazırlarken ona dünyada gelişen olayların bir özetini sunardı. Mustafa Kemal Latife'yi konuşan gazete olarak çağırırdı. Latife batılı bir kadın gibiydi. Mustafa Kemal batılı kadınlarla yapmaya alışık olduğu gibi Latife'ye kendi çocukluğundan, annesinden, annesiyle ilişkilerinden söz ederdi. Bu sohbetler ikisi yemek masasında yalnız olduklarında yaşanırdı. İlişkilerine yavaş yavaş cinsel bir boyut da ekleniyordu. Mustafa Kemal'in yaşamının bu dönemi üzerinde araştırma yapanlar genel olarak onun Latife ile sevişmeyi arzuladığını, ancak Latife'nin evlenmeden önce böyle bir ilişki kurmaya karşı çıktığını söylerler. Latife'nin Mustafa Kemal'in bu isteğini reddetmiş olduğu kuşkusuz belgelenemez. Ancak Latife'nin toplumsal ve kültürel geçmişi düşünülürse yazılanların doğru olduğu kuvvetle muhtemeldir. Dipnot 106. O sıralar ve bugün hala evli olmayan bir kadının bekareti Türkler arasında çok önemli bir konuydu. Latife seçkin bir aileden geliyordu ve sahip olduğu gelenek ve kültürel normlar onun evlenmeden önce bekaretini yitirmesine izin vermezdi. Mustafa Kemal'e olağanüstü bir sevgi ve hayranlık duymasına karşın onunla evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunması durumunda kendi öz saygısını yitirir ve sevdiği erkeğe layık olmadığını vehmine kapılırdı. Mustafa Kemal'in kişisel ilişkilerindeki hareketlenme, diplomasi alanında giderek artan tansiyonla paralellik arz ediyordu. İlerleyen Türk süvari ve piyade birlikleri, Boğazların kontrolü açısından önemli bir yer olan Çanak kasabasında mevzilenmiş İngiliz birliğiyle yakın temas içine girmişti. Sorun apaçık ortadaydı. Ya Gazi Türk ordusunun ilerlemesini durduracak ya da İngilizler Türklere ateş açarak topyekün bir savaşı başlatmış olacaklardı. 18 Eylül'de İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle, Türk Başkomutanı ile görüşmek ve Fransız hükümetinin Gazi'yi ülkesinin başkan olarak tanıdığını kendisine bildirmek için Latife'nin İzmir'deki evine gitti. İstanbul'da saray çevresiyle olan ilişkilerinde kibirli ve rahat hareket etmeye alışmış olan General Pell, üstlendiği bu görevi can sıkıcı buluyordu. Nasıl karşılayacağının merakı içindeydi. Falih Rıfkı'nın bu görüşmeye ilişkin olarak anlattıklarına göre, Mustafa Kemal merdivenleri inerek kendisini bitkin ve sersemlemiş hisseden Fransız generalin basamakları çıkmasına yardımcı olmuştu. Pelle, Türk ordusunun Marmara Denizi ve İstanbul üzerindeki baskısına son verilmesini istedi. Mustafa Kemal onun bu isteğine, Türk ordusunun gücü 140 bin ile 150 bin askerden oluşan düşman ordusuna karşı 14 gün içinde 550 kilometrelik bir yol kat ettiğini söyledi. Öyle ki piyade askerleri bile süvari birliğinin hızına ayak uydurmuştu. Kendisi istese dahi onları durdurmak elinden gelmezdi. Belki en önemli müzakere konusu Trakya'ydı. Dipnot 107. 5 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal o sıralar Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Rauf'a bir telgraf yolladı. Telgrafta şunları söylüyordu. Anadolu'daki Yunan ordusu sureti katiyede mağlup edilmiştir. Yunan ordusunun artık yeniden ciddi bir mukavemet ibrazına ihtimal yoktu. Anadolu için herhangi bir müzakereye mahal kalmamıştır. Mütareke ancak Trakya için mevzubahis olabilir. Parantez Atatürk 1927 sayfa 567. General Pelle, Mustafa Kemal'e daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa yakasında sahip olduğu toprakların ne kadarlık bir bölümünü Yunanlılara bırakmaya hazır olduğunu sordu. Bu soru Mustafa Kemal'i öfkelendirdi ve sert bir karşılık vermesine neden oldu. Fransızlar İngilizlerle birlikte Yunanlıları Anadolu'ya çıkmaları için tahrik ve teşvik etmişlerdi. Ve bu nedenle Türkiye'nin yaşadığı trajedinin sorumluluğunu taşıyorlardı. Ama bu gerçeğe rağmen general şimdi ev sahibiyle onu soyan hırsızı eşit kefelere yerleştiriyor görünüyordu. Mustafa Kemal'in tercümanı onun bu sözlerini generale yumuşatarak aktardı. Bunu fark eden Mustafa Kemal tercümana şunu söyledi. Yanlış tercüme ediyorsunuz. Parantez Aydemir 1969 3 2.23. Mustafa Kemal Pelle ile yaptığı tartışma sırasında anlaşma devletleriyle hangi konuda uzlaşacağını açıkça ortaya koydu. Trakya'daki Yunanlılar Meriç Irmağı'nın batısına kadar geri çekilmeliydiler. Mustafa Kemal üstün taraf rolünü üstlenmiş olmaktan hoşnuttu. İngiliz birlikleri Gelibolu'da kalmaya devam ettiler. Ancak Fransızlar 19 Eylül'de askerlerini tahliye ettiler. Şimdi geriye kalan sorunların en başta geleni İzmir limanında demirli bulunan 64 yabancı savaş gemisiydi. Gazi, Latife'den anlaşma devletlerine verilecek İngilizce bir ultimatum yazısını istedi. Bu gemiler 24 saat içinde İzmir'i terk etmeliydiler. Arkadaşları İngilizlerin bu ultimatuma uymayı reddederek savaşı yeniden başlatacaklarından korkuyorlardı. Ancak Gazi'nin kişilik yapısı, onun bir kez daha hareket alanını daraltan nesnel koşulları göz ardı etmesine ve cüretkar bir tavır sergilemesine yardımcı oldu. herkes kaygı ve tedirginlik içinde 24 saatlik mühletin bitmesini beklerken, Gazi'nin zihni başka işlerle meşguldü. Nihayet limandaki savaş gemilerinin şehri selamladıktan sonra limandan ayrılmaya başladıkları haberi geldi. Herhangi bir yorumda bulunmadan işini sürdüren Mustafa Kemal, gemilerin ayrılıyor oluşuna pek ilgi göstermedi. Öylesine bir kişilik yapısına sahipti ki, verdiği ultimatumu düşmanın yerine getireceğinden hiç kuşku duymamıştı. Franklin Bouillon'un 28 Eylül'de İzmir'e gelmesiyle birlikte Türklerle Fransızlar arasındaki müzakere süreci hızlandı. Bouillon, Gazi'yi hali hazırda tanıyordu. Onunla İsmet Bey ve Rauf Bey ile birlikte limanda karşılaştı. Gazi, Türklerle anlaşma devletlerinin barış koşulları için genel bir çerçeve hazırlamak üzere Mudanya'da bir konferansta bir araya gelmeleri fikrini kabul etti. 29 Eylül'de Ankara'ya gitmek üzere İzmir'den ayrılan Gazi, 2 Ekim'de Ankara'ya vardı. Mustafa Kemal İzmir'de geçirdiği 20 günlük sürenin büyük bölümünde Latife'nin evinde misafir durumundaydı. Fakat kendisine gösterdiği yakınlık ve misafirperverliğe karşın Latife'nin Ankara'da kendisine eşlik etmesi önerisini kabul etmedi. Ankara'da kendisini Fikriye bekliyordu. Latife'nin kendisiyle Ankara'ya gelmesine izin vermesi durumunda işler karmakarışık hale gelecekti. Latife ile ilişkisi daha da ilerlemeden önce Fikriye ile olan ilişkisini yoluna koymak zorundaydı. Ankara, Mustafa Kemal'e kahramanlara layık bir karşılama töreni hazırlamıştı. 4 Ekim'de Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. İyi bir öğretmen edasıyla kendi düşünce ve planlarını milletvekilleriyle paylaştı. Aynı gün Bursa'nın güneyinde, Marmara Denizi kıyılarında sakin bir kasaba olan Mudanya'da barış görüşmeleri başladı. Mustafa Kemal herkesi şaşırtan bir tercihle, herhangi bir diplomatik deneyimi olmamasına karşın İsmet Bey'i bu konferansta yeni Türkiye'yi temsil etmekle görevlendirdi. İsmet Bey, Mudanya'da yaşayan Alexander Ganyanov isimli bir Rus tüccarın evinde anlaşma devletlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bu arada Ankara'da Fikriye, Mustafa Kemal'in kendisine yönelik tutumundaki değişikliğin nedenini anlamaya çalışıyordu. Vereme yakalanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyordu ve Mustafa Kemal'in soğuk tavrının nedenlerinden birinin kendi hastalığı olabileceğini düşündü. Ne var ki kendi ailesiyle karşılaştırılamayacak denli seçkin bir aileden gelen Latife'nin varlığından da haberdardı. Rakibinin bir fotoğrafını da edinmiş olan Fikriye, parantez Bozdağ 1975A sayfa 49, sayfa 184-85. Baş etmek zorunda olduğu engelin yalnızca yakalandığı hastalıktan ibaret olmadığını, ayrıca sevgilisini elinden almaya aday güçlü bir rakiple karşı karşıya olduğunu anlamıştı.